Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 7'de 1401, Hicri Kameri 4 Cemadiyusani 1444, Miladi 28 Aralık 2022 Çarşamba. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlar ardından sırasıyla siyasi analiz Bedri Fırat ile Türkiye'nin Ukrayna krizindeki politikası üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, İran'ın doğa harikaları ve kalıcı ütülü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Kralı'na sundu. Grossi İran'a geliyor. Duma Başkanı Vlodin İran'a gelecek. Birleşmiş Milletler, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Laçin koridorunu açma çağrısı yaptı. Ve Türkiye'de bombalı saldırı önlendi. Şimdi haberler.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Maskat'a giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahian, Umman Kralı Heysem bin Tarık Ali Sadi ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Umman Kralı Heysem bin Tarık Ali Sadi ile bir araya geldi. Görüşmede Emir Abdullahian, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Kralı Heysem bin Tarık Ali Sadi ile sundu. Bakan Emir Abdullahian, Maskat Havalimanı'nda basın mensuplarının yaptığı açıklamada, Tahran ve Maskat her zaman ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular üzerinde istişarelerde bulunmaktadır. Umman, İran konulu bölgesel diyaloğun merkezi olmuştur demişti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bugün komşu ülke Umman'a giderek bu ülkenin sultanı ile bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Maskat'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Ali Said ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Ali Said ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Cumhurbaşkanı Reisi'nin özel mektubunu Umman Sultanı Heysem bin Tarık Ali Said'e sundu. İran Dışişleri Bakanı Umman ziyareti kapsamında başkent Maskat'a vardığında yaptığı açıklamada Sayın Reisi'nin mesajını Umman Sultanı'na aktaracağım demişti. Umman'a giren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran Cumhurbaşkanı'nın önemli bir mesajını Umman Sultanı'na iletileceğini belirterek bu ziyaretinde üst düzey diğer Ummanlı makamlar ile de görüşeceğini vurgulamıştı. Hüseyin Emir Abdullayan salı günü yanındaki heyetin başında Umman'a gitti. Bu ziyaret çerçevesinde bölgesel ve ikili gelişmelerin ve durumların ele alınacağı belirtilmektedir. İran ile Umman arasında geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in yaptığı ziyaret sırasında 12 işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Umman, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında önemli yere sahip bir ülkedir. İki ülke yetkilileri çeşitli ikili bölgesel ve uluslararası konular hakkında sürekli şekilde istişarelerde bulunmakta. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Resmi temaslar kapsamında Umman'a giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ummanlı mevkidaşı Said Badr bin Hamd bin Hamud Ali Busaid ile görüştü. Emir Abdullahyan resmi ziyaret kapsamında gittiği Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Hamud El Busaidi ile bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a giden Dışişleri Bakanı, Umman Kralı Sultan Heysem bin Tarık Ali Said ile de görüştü. Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in özel mektubunu Umman Kralı Heysem bin Tarık Ali Said'e sundu.
İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami, kabine toplantısı sonrası düzenledi. Basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı olumlu adımını duyurdu. İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gösterdiği eğilim sonucu, ajans başkanının İran'a ziyaretinin Ocak tatilleri sonrası için planlandığını belirtti. İran Atom Enerjisi Ajansı ayrıca diğer Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı makamlarından İran'a ziyareti ve diyaloglar konusunda meyilli olduklarını görüyoruz. Koordinasyonların Ocak tatilleri sonrası için yapılacağını söylemeliyim dedi.
Rusya siyasetinin önemli isimlerinden Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin yakın gelecekte İran'a ziyarette bulunacak. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi Başkanı Mahmud Sadıgyan, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin yakın gelecekte Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İran-Rusya parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Vladimir Vasilyev ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde İran'ı ziyaret etmişti. Rusya'ya Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İran-Rusya parlamentolar arası dostluk grubu başkanı İbrahim Rıza'i ile bir araya gelmişti.
Mısırlı yetkililer Irak'ın ev sahipliği ile İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesine dair müzakerelere başlamayı hazır olduklarını, Ürdün'de düzenlenen iki Bağdat konferansının ardından müzakere kapılarının aralandığını açıkladı. Mısır yetkililer Irak'ın ev sahipliği ile İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesine dair müzakerelere başlamayı hazır olduklarını, Ürdün'de düzenlenen iki Bağdat konferansının ardından müzakere kapılarından aralandığını açıkladı. Mısır Dışişleri Konseyi Başkanı İzzet Said, Rus Sputnik haber ajansının verdiği röportajda şunları söyledi. Güzergahta bir takım karşı davalar olduğundan dolayı İran ve Mısır arasındaki ilişkiler normal değil ama Ürdün'deki iki Bağdat konferansında bahsi geçen Irak arabuluculuğu istişarelerin başlamasının kapılarını aralayabilir. Mısır yetkililer şöyle aktardılar. Irak, İran ve Mısır arasındaki kapıların açılmasında merkezi bir rol oynayacaktır. Özellikle Kahire'nin tüm ülkelerle her zaman olumlu bir tutumu vardır. İzzet Said şunları vurgulamaktadır. Mısır'ın dış politikasının dayandığı mekanizmalara göre Mısır son yıllarda ilişkilerde yaşanan gerginliğe rağmen Türkiye ile çekişmeli konularda müzakere etmeyi kabul etti ve aynı şey İran ile ilişkilerde de olabilir. 4 Aralık 2022'de Irak, Yunanistan, Çin, Mısır, İran, İtalya, Peru, Bolivya, Ermenistan ve Meksika'nın katılımıyla Bağdat'taki Babil Otel'de Kadim Medeniyetler Meclisi'nin 6. oturumuna da ev sahipliği yaptı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilerin daha iyi olup olmayacağı sorusuyla ilgili olarak evet olabilir cevabını verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti hiçbir zaman ilişkilerde gerilim taraftarı olmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cehun Bayramov, Bakü-Tahran ilişkilerine ilişkin şunları söyledi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde son dönemde bir gerginlik yaşanıyor. Durumu daha dramatik hale getirmek niyetinde değiliz. İki ülke ilişkilerinin bundan daha iyi olup olmayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Evet olabilir. Azerbaycan hiçbir zaman ilişkilerde gerilim taraftarı olmadı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti. Ekonomik alanda anlaşmalar sürüyor. İranlı mevkidaşım ile görüşmelerimiz oldu. İlişkilerin gelişmesini desteklediğini o da beyan etti. Yaklaşımımız karşılıklı saygı ve birbirimizin iç işlerine karışmama yönündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Karabağ ile ilgili olarak da Rusya Karabağ durumunun gözden geçirilmesinin önümüzdeki birkaç yıl için ertelenmesini önerdi dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cehun Bayramov düzenli basın toplantısında Karabağ'ın statüsü ve Rusya'nın bu konudaki tutumu hakkında şunları söyledi. Rusya'nın Karabağ'ın statüsünü önümüzdeki birkaç yıl için ertelemeyi herkesçe biliniyor. Taraflardan herhangi birinin teklif verilebileceğini belirterek gündemimize ve tekliflerimize dayanmalıyız ve bu teklifin kabul edilemez olduğunu beyan ettik vurgusunda da bulundu. Bayramov ayrıca İran ile Azerbaycan arasında Aras Nehri üzerinden İran'a bağlanmak ve oradan da Nahçıvan'a bağlanmak üzere yeni yolun kurulması projesinin de devam ettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Laçin Koridoru sorununu diyalog yolu ile çözmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Laçin Koridoru sorununu diyalog yolu ile çözmeye çağırdı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Taraflar çözülmemiş sorunları diyalog yoluyla çözmeye, acilen serbest ve güvenli dolaşımı sağlamaya, insanların haklarını korumaya ve sivil halk üzerindeki olumsuz insani etkilerden kaçınmaya çağırıyoruz.
Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK üyesi 5 kişinin mühimmat ve patlayıcılarla birlikte Van'da yakalandığını açıkladı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör soruşturmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Van'daki operasyonla ilgili bilgi verdi. Van'da emniyet birimlerince uzun süredir takip edilen bir yapılanma bulunduğunu, bu yapılanmanın eylem hazırlığı içinde olduğunu aktaran Soylu, eylem talimatının Van sınırının ötesinden geldiğini söyledi. Bu arada bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan ikametlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda tabanca, 2 el bombası, 1 susturucu, 2 şarjör, 9 adet, 7.65 fişek, 1 telsiz, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ve metal bilye, hafıza kartları, telefonlar, sim kartlar, flash bellekler, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İstanbul'da IŞİD, Heyet Tahrir el-Şam ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD, HTŞ ve El-Kaide gibi dini istismar eden terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler çatışma bölgeleriyle İltisaklı zanlıların bu bölgelerde bulunan örgüte yakın kişilerle irtibatlı olduklarını tespit etti. Çalışma sonucunda 12 ilçede 21 adres belirleyen ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hamas, Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'nın güneyinde tarihi mekanda bulunan ve özel bir konuma sahip olan Hamra arazisini zor kullanarak gasp etmelerine sert bir şekilde tepki gösterdi ve bu eşkıyalığı kınadığını dile getirdi. Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hammade Hareket adına yaptığı basın açıklamasında bu Siyonistlerin yeni bir suçudur. Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, sahiplerinin oradan kovulması ve Mescid-i Aksa'nın her yönden kıskaca alınması projesinin bir parçasıdır ifadelerine yer verdi. Filistin halkının işgal rejiminin bu suçuna ve mukaddes mekanlara yönelik diğer tüm suçlarına daha sert bir şekilde karşılık vereceğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğinin korunması için gereken her şeyi yapacağını ifade etti. Hammade, Arap Birliği'ni ve İslami İşbirliği Teşkilatı'nı mukaddes mekanların korunması, Müslümanların ilk kıblesini korumada bir zırh görevi gören Filistin halkına destek konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. İşgal askerleri tarafından himaye edilen Yahudi yerleşimci çeteler Kudüs'ün Silvan bölgesinin El Ayn mıntıkasında yer alan ve 5 dönümden ibaret olan El Hamra arazisine dün sabah zorla el koymuştu.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Rusya'ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçekliklere dikkate almayan hiçbir barış planının olamayacağını duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, basın mensuplarına demecinde Ukrayna'nın Rusya'ya yeni bölgelerin katılımı dahil olmak üzere bugünkü gerçekliklere dikkate almayan herhangi bir barış planının olamayacağını söyledi. Peskov şimdilik Ukrayna'nın herhangi bir barış planı yok. Buradan başlayalım. Ayrıca Ukrayna'nın bugünün Rus toprakları ile ilgili gerçeklikleri 4 yeni bölgenin Rusya'ya katılımını dikkate almayan hiçbir barış planı olamaz diye konuştu. Kremlin sözcüsü bu gerçeklikleri dikkate almayan hiçbir barış planının kabul edilme gibi bir durumun olmayacağını da sözlerine ekledi.
Kosova, Sırbistan'la arasındaki en büyük geçiş noktası olan Merdare sınır kapısının Sırbistan'la protestocular tarafından barikat kurularak blok edilmesi nedeniyle kapattığını duyurdu. Eylemciler sınır kapısının Sırbistan tarafını Kosova'daki Sırplara destek amacıyla bloke ettiklerini belirtti. Ancak Kosova yönetiminin sınır kapısını kapatma kararı Sırbistan'ın silahlı kuvvetlerini en üst düzeyde alarma geçirdiğini açıklamasından saatler sonra geldi. Dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ordu ve polisi hazır ol emri vermişti. Sırp medyasının haberine göre Merdare yakınlarındaki Karsumlija köyü sakinlerinden yaklaşık 20 kişilik bir grubun kamyon ve traktörlerle barikat kurduğu ifade edilirken sınır bölgesinde trafiğin durduğu aktarıldı. Kosova'nın kuzeyinde yaşayan yaklaşık 50 bin Sırp, Priştine hükümetini ya da Kosova'nın Sırbistan'dan ayrı bir ülke olarak bağımsız statüsünü tanımayı reddediyor. Kosova Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından Merdare'nin kapatıldığının teyit edildiği bilgilendirme ile vatandaşlara Sırbistan'a girdiyseniz diğer sınır kapılarını kullanmanız ya da Kuzey Makedonya üzerinden geçmeniz gerekiyor uyarısı yapıldı. Kapatma kararı gece yarısı yürürlüğe girdi. Ancak sınırın Sırbistan tarafındaki eylemciler tarafından blok edilmesi nedeniyle zaten kullanılamaz durumdaydı.
İngiltere'de demiryolu çalışanları, sınır güvenlik personeli ve ehliye sınavı görevlilerinin maaş artışında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlattıkları grev devam etmektedir. İngiltere'de havalimanlarında grev yapan yaklaşık 1000 sınır güvenlik personeli Noel ve yılbaşı dönemini kapsayan ve dün bir gün ara verdikleri greve bugün yeniden başladı. Sınır güvenlik çalışanlarının ücret artışı, emeklilik maaşları ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 23 Aralık'ta başlattığı grev 31 Aralık'a kadar sürecek. Çalışanların iş bırakma eylemi yılbaşı döneminde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Mevhaven limanını etkileyecektir. Hükümetin %2'lik maaş artışı teklifini reddeden Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikası'na üye sınır güvenlik çalışanları %10 maaş artışı talep ediyor. İş bırakma eylemine katılan yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu pasaport kontrol personeli oluşturuyor. İngiltere'de Great Western ve West Midland demir yollarında görevli maaşlı ulaşım çalışanları birliğine üye çalışanlar da iş bıraktı. Demir yolu çalışanlarının grevi nedeniyle bugün ve yarın tren seferlerinde aksamalar da öngörülüyor. Demir yolu, deniz ve ulaşım çalışanları Ulusal Sendikası üyelere de 3 ve 4 Ocak'ta maaş artışı ve çalışma koşullarında süre gelen anlaşmazlık nedeniyle tekrar greve gidecektir. Ülkede aynı zamanda 71 sınav merkezindeki PCS sendikasının üye ehliyet sınavı görevlilere de 5 günlük grev başlattı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Rusya'nın Avrupa Troikası'nın COEP'e yönelik çifte standartlı duruşunu eleştirmesi etrafında. Rusya'nın Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler temsilcisi Mikhail Ulyanov, pazartesi günü Avrupa Troikası'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamlı ortak eylem planı COEP'e yönelik çifte standartlı görüşünü ve tavrını eleştirdi. Ulyanov Twitter sayfasında şunları yazdı. Avrupa Birliği dış politikasından sorumlu Josep Borrell, COEP'in alternatifi olmadığını vurguladı. Bu ifadeye katılmamamız mümkün değil. Ancak soru şu ki, Viyana müzakerelerine katılanlar olarak Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ve Borrell'in bakış açısına katılıyor mu, katılmıyor mu? Bu ise açık değil, hepsi sessiz kalmış. Rusya'nın Avrupa Troikası'nın COEP'e yönelik ikili yaklaşımına yönelik eleştirileri, bir yanda İran'ı eleştirme ve kınama, bir yanda COEP'ten yana olduğunu iddia etme ve onu korumaya çalışma iddialarına sahip Avrupa Troikası'nın ikili konumuyla ilgili olarak dile getirilmiştir. Yakın zamanda ise bu yönde atılan tüm olumsuz adımlara rağmen ve İran'a karşı yapılan kötülüklere rağmen Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Borrell bu anlaşmayı korumaktan yana olduklarını iddia etti. Avrupa Troikası 19 Aralık'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2231 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin yaptığı toplantının ardından İran'a yönelik son tavrını ortaya koyarken asılsız iddialarda bulunurken ve Tahran'ı 2231 sayılı kararı tekrar tekrar ihlal etmekle suçlarken İran'ın balistik füze faaliyetleri ve bu alandaki gelişmelerini geri alma, İran'ın nükleer programının durdurması talebinde bulundu. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın temsilcileri ayrıntılı temelsiz iddialarının sonunda İran'ın asla nükleer silah üretmemesi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını desteklememesi ve konvansiyonel silahların İran tarafından devlet dışı aktörlere vermemesi gerekiyor. Biz bunu önlemekte kararlıyız dediler. Avrupalılar bu tür faaliyetler ve sözde İran'daki barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılmasıyla birlikte İran'ın uluslararası toplumdan daha fazla tecrit edilmesine yol açacağını da iddia ettiler.
Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde Avrupa Troikası suçlama eylemine geçerek ve hatta İran'ın iş işlerine doğrudan ve açık bir şekilde müdahale ederek asıl niyetini bir şekilde ortaya koydu. Ancak burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Neden Batırılar, özellikle Avrupa Troikası, bu alanda bir pozisyon alma ve İran'ın normal haklarını yasaklama hakkını kendilerine veriyor? Bir başka konu ise son birkaç aydır üst düzey Avrupalı yetkililerin COEP'in korunması gereğine defalarca tekrar tekrar uygulanmasına rağmen Avrupalıların Viyana'daki müzakereleri sürdürmemeleridir. Bunun yerine Amerika gibi tüm dikkatlerini İran'daki karışıklıkları ve isyancıları desteklemeye verdiler ve huzursuzluk ve isyan alevlerini körüklemek için her yolu denediler. Bu durum ise çifte standartlı bir tutumun ortada olduğunu da gösteriyor. Şimdi İran'daki karışıklıkların sona ermesi ve Batılıların bu alandaki başarısız çabalarının sona ermesiyle birlikte aralarında Avrupa Birliği'nin de dış politikasından sorumlu Borrell'in bulunduğu Avrupalı yetkiler koruma tedbirlerinin yerinden tesis edilmesi gerektiğini bir kez daha öne sürdüler. Bu bağlamda Joseph Borrell ve İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan geçen salı günü Ürdün'ün başkenti Amman'da Bağdat 2 zirvesinin oturum aralarında bir araya geldi. Bu toplantıda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti'nin aylarca süren zorlu ve yoğun müzakereler sonucunda ortaya çıkan müzakere paketi taslağına dayanarak Viyana müzakerelerinin sonuçlandırmayı hazır olduğunu duyururken, diğer taraflara gerekli siyasi kararları almaları tavsiyesinde bulundu. Bu bağlamda hasmane siyasetlerden kaçınmalarını ve yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemelerini anlaşmaya varmak için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yaptırımların kaldırılması, müzakerelerinin koordinasyonundan sorumlu Joseph Borrell, Twitter'den bir mesaj yayınlayarak toplantıyı gerekli olarak nitelendirdi ve iki tarafın İletişim kanalını açık tutma konusunda anlaşılanı ve elbette ki Viyana'da yapılan müzakerelere istinaden COEP'in yeniden başladığını yazdı. Elbette İran'la taleplerine yerine getirilmesi ve uygulanması dışında bir anlaşmaya varılması mümkün olmayacağı da İran tarafından defalarca dillendirildi. İran İslam Cumhuriyeti Amerikan tarafının gerçekçi davranması halinde anlaşmaya varılabileceğinin altını çiziyor. İran'ın üzerinde düşündüğü anlaşma, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını olabildiğince kaldıracağı ve uygulanmasından bölgenin faydalanacağı bir belgedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Umman Meclisi'nde Siyonist rejimiyle ilişkilerin suç sayılması etrafında. Umman Saltanat Konseyi Meclisi Siyonist rejime yönelik yaptırım yasasının ikinci maddesinin değiştirmesi tasarısını uygulama aşamalarının tamamlanması için Yasal Belirleme ve Hukuki İşler Komitesi'ne gönderdi. Umman Konseyi Meclis Başkan Yardımcısı Yakup Elhar ise bu teklifin söz konusu maddede vurgulanan yaptırımların kapsamını genişlettiğini ve bu rejimin kriminalize edilmesinin ve yaptırımların Siyonistlere karşı kapsamının genişlemesine neden olduğunu bildirdi. Elhar ise ayrıca bu yasanın mevcut şekli ile Siyonist rejimle herhangi bir etkileşimi yasakladığını da söyledi. Bu iletişimin bireylerden mi yoksa tüzel kişilerden mi olduğu ise bu yasada fark etmiyor ve her iki kişi için de ceza olacaktır. Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi Eylül 2020'de başladı. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan 2020 sonunda Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiren 4 ülke arasında yer aldı. Umman ise 4 Arap ülkesinin Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmeden önce bile bu rejimle etkileşime girdi ve Benjamin Netanyahu Ekim 2018'de Maskat'ı ziyaret ederek bu ülkenin merhum kralı Sultan Kabus ile görüştü. Ancak Maskat ve Tel Aviv ile arasındaki ilişkiler son 4 yılda ilerlemedi ve şimdi Umman Ulusal Konsey Meclisi temsilcileri ekonomik, sportif ve kültürel ilişkileri kesmek ve bu rejimle etkileşimi yasaklamak istiyor. Umman Ulusal Konseyi Meclisi'nin bu eylemi Sultan Kabus tarafından çıkarılan Siyonist rejimin yaptırımlara tabi tutulmasına ilişkin kraliyet kararnamesinin tamamlayıcısıdır. Bu kraliyet kararnamesi işgal altındaki topraklarda bulunan kuruluşlar veya kişilere doğrudan veya dolaylı sözleşmelerin yasaklandığını vurgulamaktadır. Bu kararname ayrıca işgal altındaki topraklarda çıkarları veya şubeleri olan şirketlerle ticareti de yasaklıyor.
Umman Ulusal Konseyi Meclisi eylemi bu ülkeyle Siyonist işgal rejimi arasındaki ilişkileri bu rejimin beklenti ve istekleri doğrultusunda ilerlemediğini gösteriyor. Siyonist yetkililer rejimin Umman'la olan ekonomik kısıtlamaların azaltılmasını bekliyordu. Ancak Umman parlamentosunun bu geniş kapsamlı eylemi ilişkilerin düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. Umman daha önce Siyonist uçakların da bu ülke semalarında uçmasına izin vermemişti. Geçen Ekim ayında Siyonist rejim medyası Umman'ın Siyonist uçakların ülke semalarından geçişine karşı çıkması nedeniyle Hindistan'a ondan fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Burada önemli olan bir diğer nokta da Umman Ulusal Konseyi'nin eyleminin parlamentonun bağımsız olduğu ve bir düzeni olduğu hale kamuoyu doğrultusunda hareket ediyor olmasını da göstermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batılı ülkelere Ukrayna krizini çözmek için diplomatik çabalarda başarısız olmakla suçladı. Ukrayna savaşında ortada durmaya ve iki taraftan da yararlanmaya çalışan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı parti etkinliğinde Ukrayna krizini değerlendirdi geçtiğimiz günlerde ve bu konuyla ilgili özellikle tahıl koridoru ile ilgili Türkiye'nin çabalarını anlattı. Bundan sonra da Rusya ile ilişkiler, Ukrayna ile ikili ilişkilerin nasıl bir seviyede olup olacağı konusunda da bir takım açıklamalarda bulundu. Bu ifadelerin ardından Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye'nin attığı adımlar gündemde değerlendirildi. Tabii olumlu olayların ve aslında kararların verildiği söyleniyor. Ancak şimdi Türkiye'nin özellikle seçimlere yaklaştığı bu son aylarda Ukrayna krizini dış politikada nasıl kullanıyor şeklinde sorular da gündeme geldi. Bugünkü röportajımızda bunları konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Ukrayna krizi başladığından beri Türkiye'nin tutumlarını ve özellikle dış politikada sergilediği o tutumlarını ve politikalarını biliyoruz. Özellikle Ukrayna'da bir arabulucu konumunda bir rol ifa etme gibi çabalar söz konusudur Türkiye'nin, sizin de bildiğiniz gibi. Ukrayna krizindeki Türkiye'nin yerini siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? İlk soru olarak buradan başlayalım.
Doğrusu Türkiye, Ukrayna ve Rusya savaşı başlandığından beri sürekli bunu iç kamuoyunda değerlendirmek ve kendi iç sorunlarını çözüm noktasında çabalama gibi ve burada nasıl nemalanacağını hesabı yapmaktadır. Aslında Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu konuda sorunu çözme noktasında herhangi bir ciddi bir çalışması veya ciddi bir çözüm ortaya koymadığı gibi bu savaşta faydalanma ve yaralanma politikasıyla istediği sonucu elde etmek için, iç kamuoyunu bu konuda tatmin etmek için kullanılmaktadır. Ve bugün Türkiye'ye baktığımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi çevrelerinde algısı, dünya lideri olarak nitelenmesi bu konuda bu çevreler tarafında kullanılmaktadır. Halbuki ne Rusya ne de Ukrayna Türkiye'nin taleplerini veya Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nın çabalarını kayda değer bir önemsenmediği gibi çözüm noktasında da herhangi bir değer düşmemektedir. Bunun sadece bu söylemleri Türkiye Cumhurbaşkanı kendi çevre tarafında ve seçmen tabanına etki etmek ve yaklaşan seçimlerde bunu kullanmak istiyor. İşte bu sorunu biz çözdük, biz çözeceğiz gibi terimler gibi tanımlamalar kullanmaktadır. Sonuçta herhangi bir çözüm ortada yok. Ve Rusya, Ukrayna her iki tarafta savaşı aynı şekilde devam etmektedirler. Tahıl koridoruna gelince burada Rusya buna ben izin verdim gibi talep söylemler vardır. Türkiye bu konuda ne Türkiye'nin çabaları veya ne de Cumhurbaşkanı'nın çözüm noktasında ortaya koyduğu kurala veya çabalar sonuç vermediği gibi bu savaşta aynı şekilde her iki tarafın kendi üstünlüğünü sağlama amacıyla hala devam etmektedir. Tabii Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sadece burada yapmış olduğu, bunu kendi iç kamuoyunda nasıl kendine artı değer olarak kaydedildiği hesapları var. Ve bu konuyu da sürekli gündemde tutmaktadır.
Evet.
Bunu benzer Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP bu yönlü çok terimi kullanmaktadır. Ve bu terimleri işte Karadeniz'de gaz bulundu, şurada şu yapıldı ve kırılan itibarını tekrardan kazanma amacıyla bu gibi söylemleri söylemektedir. Ve bunun gerçek anlamda bir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Ben bölüyorum Bedir Hocam. Kusura bakmayın bölüyorum. Şimdi yani Ukrayna krizinde siz Türkiye'nin bağımsız bir politika izlemediğini mi söylüyorsunuz? Yani Rusya'yı takip ederek Rusya'nın her dediğini yapmıştır şeklinde mi analiz yapıyorsunuz?
Evet. Tabii ki Rusya'nın yani esas olan Putin'in söylemleri ve Putin'in talepleridir. Yani bugün Rusya Türkiye ne gibi söylemlerde bulunursa Türkiye buna uymak zorundadır. Çünkü 2016'dan sonra Türkiye tamamen Rusya politikasına teslim olmuş durumdadır. Ve bu nedenle Rusya bu politikayı çok iyi de kullanıyor. Ve Türkiye'de istediği sonucu da alıyor. Yani tamamen Rusya güdümlü bir politika izlemektedir.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye'nin siyasetleri konusu etrafında uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedir Fırat'ın görüşlerini dinlediniz. Ukrayna krizi konusunda Sayın Bedir Fırat ile yaptığımız röportajın bugün birinci bölümünü sizlere sunduk. Önümüzdeki günlerde yine de bu konuyla ilgili küresel güçlerin Ukrayna kriziyle ilgili güttüğü hedefler çerçevesinde uzman konuğumuzun sohbetlerinin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in düşmanların İran'a yönelik azami baskı politikasının yenilgiye uğradığını vurgulaması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam, Umman'ın San'a heyeti, bu hareketin lideri Abdülmelik Husi ve Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Mişat ile bir araya geldiğini, görüşmenin çok faydalı olduğunu belirtti. Abdüsselam açıklamasını şöyle sürdürdü. Ateşkesin sona ermesinden bu yana Maskat'ta Suudi tarafı ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere çeşitli taraflarla kapsamlı görüşmeler yaptık. Güçlerimiz düşmana yeni saha gerçeklerini dayattı ve karşı taraf yeni bir aşamaya girdiğimizi kabul etmelidir. Karşı tarafın inadı nedeniyle uzatılmayan ateşkesin iptal edilmesinin ardından herhangi bir taahhüdümüz yok. Ama Ummanlı kardeşlerin müzakereleri ilerletme çabaları var. Yemen petrol ve gaz ihracatından elde edilen gelir, Yemen vatandaşlarının refahı için harcanmalı ve bu ülkenin tüm şehirlerinde çalışanların maaşları ödenmelidir. Kalıcı ateşkesin sağlanmasının şartı, kuşatmanın kaldırılması, işgalcilerin geri çekilmesi ve çalışanların maaşlarının ödenmesidir. Mevcut karmaşık durumda ve insani ve ekonomik krizlerde siyasi diyalog konusunda kimse imsar olamaz.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Amerika'nın nükleer anlaşmaya yönelik yaklaşımının çelişkili olduğunu vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı müdahaleci siyasetlerini sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden El-Mudallil, 2022 yılının hiç şüphesiz Filistin Direniş Yılı olarak tanımlanması gerektiğini ifade etti. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden Ahmet El-Mudallil, Filistin El-Yam Haber Ajansı'na verdiği demeçte şöyle dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi bu yıl ortak meydan savaşı vesilesiyle önemli bir hareket haline geldi. Aynı zamanda bu hareketin tüm şehitlerine rağmen Siyonist düşman İslami Cihat Hareketi'ni dağıtmakta başarısız olmuştur. İslami Cihat Hareketi yetkilisi sözlerine şöyle devam etti. Cenin tavuru, Batı Şeria'daki direnişi durdurmanın mümkün olmadığını ve bu çatışmanın aralıksız devam edeceğini kanıtladı. Siyonist rejim, Cenin tavuru lider ve mensuplarına karşı gerçekleştirdiği tüm terör eylemlerine rağmen onları sindirmede ve ortadan kaldırmada başarısız oldu. Öyle ki bu tabur işgalcilere karşı her gün yeni bir mücadele biçimini gündeme getiriyor.
Hemşehri gazetesinde Irak gelişmelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ta Elhal Partisi'nin lideri Cemal El-Karboli, Irak'ta Birleşmiş Milletler temsilcisi Plasgard ve Amerika Büyükelçisi Alina Romanowski'yi Irak'ta yaşanan felaketlerin asıl nedeni olarak tanıttı. El Karboli yayınladığı ve birkaç Irak medyası tarafından yeniden yayınlanan bir dizi tweette şu ifadelere yer verdi. Iraklılar, Birleşmiş Milletler temsilcisinin rol oynamasından bıkmış durumda. Çünkü ziyaretlerinde insan haklarını savunur gibi görünürken, gerçekte mültecilerin evlerini ve şehirlerini dönüşlerini engellemiştir. El Karboli mesajının devamında şu ifadelere yer verdi. Temel olarak tüm dünya adına teröre karşı savaşan şehirler de dahil olmak üzere yıkılan şehirlerin yeniden inşasında Birleşmiş Milletler temsilcisinin hiçbir rolü yoktur diye ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Şahit Çırak terör olayı aileleriyle görüşmesi,
İran ve İspanya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi,
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Suriye işgaline son verilmesi talebi,
İran Dışişleri Bakanı'nın Borrell ile görüşmesi,
petrol gelirlerinin artması,
3. Tahran Diyalog'la forumunun düzenlenmesi,
İran Cumhurbaşkanı ve Nikaragua Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi
ve İran'ın nano ihracatının artması
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Salı günü İslam İnkılabı rehberi IŞİD tarafından Şahçara Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında mağdur olan aileler ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi IŞİD tarafından Şahçara Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında mağdur olan aileler ile gerçekleştirdiği görüşmede bu acı olayın İran tarihinde gönülleri sızlatan bir iz olarak kalacağını belirterek bu habis olayın arkasındaki aktörlerin, başta 2. IŞİD mucidi Amerika'nın rolünün ortaya çıktığını vurgularken şöyle bir hatırlatmada bulundu. Kültürel ve sanatsal organlar bu büyük olayı, Aşura olayı ve diğer tarihi meseleler gibi gelecek nesillere aktarması gerekir.
İslam İnkılabı rehberi kutsal mekanların ziyaretçilerine yönelik saldırıların diğer terör saldırılardan farklı olduğunu da değinerek, İhanet eden ve cinayet işleyen faillere ilaveten IŞİD'i ortaya çıkaranlar ve asıl hamileleri de bu cinayetin ortağı. Onlar o kadar yalancı, kara yürekli, rezil rüsva ve münafıktırlar ki sözde insan hakları bayrağını ellerine alarak pratikte tehlikeli terörist grupları kurdular dedi. İslam İnkılabı lideri kültürel ve sanat alanlarda faaliyet gösteren devlet organlarını bu olay ve diğer benzer tarihi olaylar ile ilgili eserler yaratmaya davet ederek biz İslam İnkılabı tarihi, havadisi ve düşmanların cinayetleri ile ilgili meselelerde medya ve sanatsal açıdan az çalıştık. Öyle ki genç neslimizin münafıkların cinayetleri dahil geçmiş havadisler hakkında bilgisi yok. Bu gerçeklerin aydınlatılması tüm kültür organlarının sanat, tanıtma ve yazı işleri alanlardaki faaliyetlerinde başlıca görevler olarak görülmelidir diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki en güçlü demokrasilerden birine sahip olduğunu ve Avrupa'nın meseleleri tek taraflı görmesi ve müdahale etmeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez'in telefon görüşmesinde Batılı ülkelerin İran'ın kadın statüsü komisyonundaki üyeliğinin iptal edilmesi yönündeki yanlış eylemini eleştirerek bunun diyalog için oluşan fırsatı yok etme çalışması olduğunu belirtti.
Abdullahyan ayrıca yeni miladi yılı İspanya halkı ve hükümetine tebrik ederek gelecek yılın tüm dünya için barış ve istikrarla beraber olmasını diledi. İspanya Dışişleri Bakanı da ortak meselelere ilişkin görüşlerini dile getirdi ve başta Hristiyanlar olmak üzere İran halkı ve hükümetinin yeni yılını kutladı.
Tahran Radyosu.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrvani, başta petrol ürünleri olmak üzere Suriye halkının doğal kaynaklarının çalınmasını kınadı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrvani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, işgalin sona erdirilmesi ve Suriye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, Suriye krizine yönelik herhangi bir siyasi çözümün ön koşuludur, dedi.
İrevani, Suriye'de barış ve güvenliğin ancak bu ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek ve saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini söyledi. İrevani, terör eylemleri için ideal koşullar yaratan yabancı güçlerin, Suriye'nin bazı bölgelerindeki yasa dışı varlığının derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. Başta petrol ürünleri olmak üzere Suriye halkının doğal kaynaklarının çalınmasını kınayan İrevani, terörle mücadele Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmak için bahane olarak kullanılmamalıdır ifadesini kullandı. Batı'nın Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarına da değinen İrevani, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin Suriye'deki mevcut durumda hala kilit faktörlerden biri olduğunu ve Suriye'deki insani durumu ağırlaştırdığını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçen hafta Salı günü Ürdün başkenti Amman'da düzenlenen Bağdat 2 konferansı marjında Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell ile görüştü. Bu toplantıda İran ve Avrupa Birliği'nin merak duyduğu konular ve Viyana müzakerelerinin koşulları ele alındı. Bu görüşmede Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin aylarca süren zorlu ve yoğun müzakereler sonucunda ortaya çıkan müzakere paketi taslağına dayanarak Viyana müzakerelerini sonuçlandırmaya hazır olduğunu duyururken, diğer taraflara gerekli siyasi kararları almaları tavsiyesinde bulundu.
Bu görüşmede Avrupa Birliği'nin son aylarda İran'a yönelik tutum ve yaklaşımlarını anlatan Josep Borrell, COEP ve nükleer müzakereleri her iki tarafın gündemindeki diğer konuların dışında ele aldı ve birliğin bu yolda ilerleme ve hedefe ulaşma kararlılığını vurguladı. Borrell bir tweette şunları yazdı. İletişim ve temas yolunu açık tutmamız ve Viyana müzakerelerine dayalı COEP'i canlandırmamız gerektiğine karar verdik.
Görünen o ki Avrupa Birliği'nin Viyana müzakerelerinin yeniden canlandırılması konusundaki bariz tavır değişikliği, İran'daki durumun istikrara kavuşması ve karışıklıkların, kaosların sona ermesi ve İran'daki huzursuzluğun devam etmesi üzerine kurduğu planın suya düşmesi ve Brüksel'in hüsrana uğraması nedeniyle gerçekleşti. Birkaç gün öncesine kadar Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'daki isyan ve isyancılara destekleme vurgusu yapmış ve Tahran'ın istikrar ve güvenlik ağlarındaki eylemlerini ve isyancılarla başa çıkmasını eleştirmişti.
Bu bağlamda Avrupa Konseyi 12 Aralık Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının sonunda yaptığı açıklamada İran'a uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. İsyancıları keyfi tutuklamaları olarak adlandırdığı şeye bir son vermek için çağrı yaptı. Bu birlik İran makamlarının eylemlerini denetlemek için mevcut tüm yöntemleri kullanacağını iddia etmişti. Amerika liderliğindeki Batılılar İran'daki huzursuzluktan bu yana İran'a karşı kapsamlı siyasi ve propaganda faaliyetleri ve saldırı operasyonları düzenleyerek, isyancıları destekleyerek COEP müzakerelerini sonuçsuz ve zamansız olduğu bahanesiyle bir kenara bırakarak kargaşaya odaklandılar. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatma alanında önemli adımlar atabileceklerine inanıyorlardı. Ancak bunda başarısız kaldılar.
Bu bağlamda Amerika, aklı sıra İran'da bir takım isyanların ve kaosların çıkmasını fırsat bilerek İran'a yönelik baskı ve tedbirlerini yoğunlaştırmış ve ortakları ile birlikte siyasi bir kampanya başlatarak İran'ın Birleşmiş Milletler Kadınlar Birimi Komisyonu üyeliğini iptal etmiştir. Diğer Avrupalılar da İran'a karşı düşmanca tavırlar almış ve bu tabii ki İran'ın güçlü tepkisiyle sonuçlanmıştır. İran Dışişleri Bakanı görüşmede Borrell ile yaptığı görüşmede Batı ülkelerin isyancıları destekleme yaklaşımını ve İran halkının insan haklarını korumak gibi sahte bir iddia ile İran İslam Cumhuriyeti'ne yasa dışı yaptıranlar uygulamasını kınadı.
Aslında Avrupalılar İran İslam Cumhuriyeti sisteminin isyanlara ve isyancılara herhangi bir tepki göstermemesini, böylece İran'daki istikrarsızlığın ve güvensizliğin artmasının önü açılsın istiyorlardı. Avrupa Birliği İran'daki kaosa desteğini göstererek ve Biden döneminde İran'ın iç işlerine müdahale ederek düşmanca ve İran karşıtı doğasını defalarca göstermiştir. Ancak Borrell'in Emir Abdullahyan ile Ürdün'de görüşmesi ve COEP müzakerelerinin yeniden başlatılması talebi, Avrupalıların İran'a yönelik olumsuz ve sonuçsuz yaklaşımının etkinliğini konusunda hayal kırıklığı yaşadığını ve sonuç olarak Tahran'la etkileşim ve müzakere yolu ile yakınlaşmaya karar verdiklerini gösteriyor.
İran İstatistik Merkezi İran'ın 21 Mart-22 Eylül 2022 arasındaki ekonomik büyümesinin petrolle birlikte %3.3 ve petrol olmadan %3.4 olduğunu açıkladı. İran İstatistik Merkezi'nin 3 aylık ulusal hesaplarının son sonuçlarına göre 21 Mart-22 Eylül 2022 arasındaki gayri safi yurt içi hasıla petrol dahil 3870 milyar riyale, petrol dışı 3326 milyar riyale ulaştı. 3.3 büyüme petrol dahil, gayri safi yurt içi hasıla ve petrol dışı gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %3.4'tür.
Söz konusu sonuçlar 21 Mart-22 Eylül 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sanayi ve madenler grubunun %5, hizmetler grubunun %2,6 büyüdüğünü gösteriyor. İran'ın 13. hükümetinin göreve başladığı 3 Ağustos 2021'den bu yana dış politikada dengenin sağlanmasına, bölge ülkeleri ve komşularla işbirliğini genişletmeye öncelik veriyor.
3. Tahran Diyalog Forumu 2022 İran-İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk siyaseti, dostluk ve güven oluşturmaya çözüm başlığı ile İran Dışişleri Bakanı ve kimi yerli ve yabancı düşünürler ve makamların konuşmaları ile pazartesi günü başladı. Bu forumda 36 ülkenin siyasi yetkilileri, düşünce kuruluşu ve araştırma enstitülerinin yöneticileri, düşünürleri ve araştırmacılarına yaklaşık 70 kişi yer aldı.
Açılıştan sonra bu forumun 4 toplantısında Batı Asya'daki son gelişmeler ve Fars Körfezi'ndeki güvenlik, bölgesel bağlantılar ve enerji güvenliği, Ukrayna krizi ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları ve Afganistan'da barış ve kapsayıcı hükümet kurulması beklentisi görüşülüp ele alındı. 2018 ve 2019 yıllarında birinci ve ikinci turları gerçekleşen Tahran Diyalog Forumu, uluslararası ve bölgesel çalışmalar alanında, özellikle Batı Asya alanında siyasi yetkilileri ve düşünürleri bir araya getirmede ve etkileşimde bulunmalarını sağlamada önemli bir rol oynamıştır. Bu yılki forumun ana konsepti ise İran-İslam Cumhuriyeti'ndeki komşuluk siyaseti, dostluk ve güven oluşturmaya çözüm idi.
Bölgedeki sorunların çözümü ve işbirliğinin artması için bölge ülkeleri arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi gerekti ve bu temelde diyaloğun özellikle toplantılar şeklinde güçlendirilmesinin önem arz ettiği açıktır. Yakınlaşma ve güven yaratmak için Tahran Diyalog Forumu'nun düzenlenmesi anlamlıdır. Zaten bu doğrultuda iyi komşuluk politikası ve komşularla dostane ilişkiler İran-İslam Cumhuriyeti'nin hedeflerinden biridir.
İran'ın siyasi ve ekonomik açıdan özel öneme sahip bu yaklaşımı, aynı zamanda birçok zorlukla karşı karşı olan bir bölge olarak Batı Asya'da özellikle son yıllarda bölgede önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda İran'ın onu bölge içi ve bölgeler arası işbirliğini ve etkileşime götüren coğrafya, kültür ve doğal kaynaklarda dahil olmak üzere birçok bölgesel kapasitesi vardır. Buna dayanarak İran hükümeti de bölgedeki komşuları ve ülkeleri ön planda tutarak çok taraflı ve bölgesel işbirliği de dahil olmak üzere her alanda onlar ile ilişkileri geliştirme peşindedir.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Nikaragua Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede ittifak halindeki ülkeler arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin emperyalist cephenin baskısını da etkisiz hale getirmenin yollarından biri olduğunu vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi geçen hafta Tahran'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncada'yı Kabul'unda yaptığı açıklamada İran ve Nikaragua arasındaki iyi ikili ilişkileri ve iki ülke arasındaki uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki olumlu ve yapıcı işbirliğine başta Amerika olmak üzere emperyalist ülkelerin düşmanlıklarına karşı direnişe ve onların baskılarına atıfta bulunarak bu gibi sebeplerin aslında ikili ilişkiler ve işbirliğini derinleştiren unsurlardan biri olarak değerlendirdi.
Reisi söz konusu Kabul'de Nikaragua dahil Latin Amerika ülkeleri de İran'ın büyük kapasitelerini, İran İslam Cumhuriyeti ile Latin Amerika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platform olarak değerlendirdi. Amerika ve Batı'nın insan hakları gibi araçları bağımsız ve dirençli ülkelere karşı kötüye kullanmasını kınayan reisi, Amerika'nın dirençli ülke ve uluslara karşı yeni planlarla hesaplı başarısızlığından söz etti ve ittifak halindeki ülkeler arasındaki işbirliğini emperyalist ülkelerin baskılarını etkisiz hale getirmenin yollarından biri olduğunu söyledi.
Bu görüşmede Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncada da Amerika'nın baskı ve yaptırımları karşısında İran'ın otoritesine ve direncine işaret ederek ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin kapsamlı bir belgenin derlenip hayata geçirmesinin önemine değindi. Ülkesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki mübadelenin hızlandırılması ve genişletilmesi konularında iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.
Nanoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren İranlı şirketler, geçen yıl 62 milyon dolar değerinde ürünlerini 48 ülkeye ihraç etmeyi başardı. İran yapımı bu ürünlerin en önemli alıcıları Türkiye ve Irak oldu.
Nanoteknoloji pazarının gelişimi, İran'ın nanoteknoloji geliştirme programının ana hedeflerinden biridir. Bu ürünlerin ihracatını genişletmek ve dış pazarları açılmak ve yeni pazarlar keşfetmek, ülkenin ihracat çeşitliliğine ve nanoteknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğine yardımcı olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın doğa harikaları. İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri, dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir. İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Varvar Şelalesi ve etrafındaki turistik bölgeleriyle tanıştıracağız. İran'ın güneydoğusunda İran topraklarının %11'inden fazlasını kaplayan ve yaklaşık 183.193 kilometre kare ile İran'ın en büyük eyaleti olan Kerman eyaleti, İran'ın tarihi vilayetlerinden biridir ve 660'dan fazla kayıt altına alınan milli esere sahiptir. Bunlardan 7'si ise UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Kerman ili farklı iklimlere sahip bir bölgedir. Kerman'ın kuzeyi Lut Çölü'nden etkilenirken, güneyi ve güneybatısı yemyeşildir ve bazen ülkenin kuzeyi ve batısındaki yağışlı bölgeleri anımsatır. Bu bölge, eyaletin muhteşem ve şaşırtıcı doğal cazibe merkezleriyle doludur. Halil Nehri gibi büyük ve kalıcı onlarca nehir ve akarsuyun bulunması ve üzerinde inşa edilen büyük barajların varlığı bu bölgeyi dünyanın en büyük doğal serası haline getirmiştir. Bu bölgelerin bozulmamış ve el değmemiş doğası, özel hava koşulları, geniş narinciye bahçeleri ve uçsuz bucaksız ormanları, yüzlerce nehir ve yerden doğal olarak kaynayan su kaynakları, Güney Kerman'ın güzelliğini arttıran en önemli doğa olaylarıdır. Bu şaşırtıcı doğa harikaları, turistleri çeken muhteşem doğa manzaralarıdır. Ancak İran'ın bu bölgesinin harika ve olağanüstü manzaralarından biri, Batı Asya'nın en yüksek şelalesi olarak bilinen Varvar Şelalesi'dir. Programımızın devamında sizleri bu güzel şelale ile tanıştıracağız. Birçok uzman ve turistin Batı Asya'nın en yüksek şelalesi olarak gördüğü Varvar Şelalesi, Ambarabad şehrinde ve güneyindeki Celalbarez dağlarında bulunuyor. 250 kilometre uzunluğundaki Celalbarez sıra dağları, İran'ın güneydoğusundaki en uzun sıra dağlarıdır. 175 metre yüksekliği olan bu şelalenin suyu, 3740 metre yüksekliğindeki Alemşah Dağı'ndan gelmektedir. Varvar'a ulaşmak için önce Rutfark köyüne gitmelisiniz. Şelale Rutfark köyünden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Nehrin her iki yakasındaki dağlar çok dik yokuşlarıyla geçişi zorlaştırır. Bu yüzden tek geçiş yolu yine nehirden geçmektedir. Fakat o da çok dik ve engebeli eğime sahip, öyle ki eğer elinizden bir şey düşerse tekrar bulunması imkansızdır. Üstelik bazı bölgelerde üst üste bulunan çok büyük granit kayaların varlığı nedeniyle geçiş imkansızdır. Tabii ki bu zorlu yol yavaş hareket etmeye neden oluyor. Bu nedenle 10 kilometrelik bu mesafeyi kat etmek yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Tüm bu zorlu sebepler ve de şelalenin coğrafi konumu sadece doğa severlerin ve doğa yürüyüşçülerinin ziyaret etmesine sebep olmuştur. İşte bu yüzden Varvar doğasının el değmemiş ve bozulmamış olmasının sebebidir.
Tahran Radyosu.
Şelalenin güzelliği ve ihtişamının yanı sıra uzun boylu ağaçlarla kaplı ormanları, çevresindeki bahçeleri, nergis çiçeklerinin bulunduğu ovası ve sayısız kuş türü de dikkat çekicidir. Varvar Şelalesi'ne doğru yürürken ikizler anlamında olan Dogolu ve Taht şelalelerini de görebilirsiniz. Varvar Şelalesi ve çevresindeki alan aynı zamanda Semiron Taş Kalesi, Farah Kalesi ve Salar Reza Kalesi'nin tarihi eserlerini ve buradaki antik yapıları da içermektedir. Günümüzde sadece temelleri ve duvarları kalmış olsa da bu eserler bir zamanlar sağlam ve bilinen kaleler olduklarını göstermektedir.
Thank you.
Kerman eyaletinin güneyindeki bir başka güzellik de en büyük orman rezervi olan ve şeytan narı anlamında olan Anar Şeytan yakınında bulunan Delphard Turizm Bölgesi'dir. Delphard, Shur Nehri'nin ana kolunun aktığı bir vadide yer almaktadır ve kaynakların vadinin üst kısmında yer alması nedeniyle bu bölgede benzeri sadece İran'ın batısındaki birkaç sınırlı vilayette bulunabilen onlarca güzel şelale oluşmuştur. Akdeniz iklimiyle dünyaca ünlü olan bu bölge, Kermançöl vilayetinin harikalarından biri olarak kabul edilir. Delphard'ın iklimi şaşırtıcı. Zira Delphard'a sadece 25 kilometre uzaklıktaki Giroft şehrinde hava bazen 50 santigrat dereceye ulaşırken, aynı zamanda Delphard'da turistler Akdeniz bölgelerinin iklimini hissediyorlar. Soğuk bölge bitkilerini tropik bitkilerin yanında barındırmayı başarmış bu bölgenin bitki örtüsü şaşırtıcıdır. Vadinin içine girdiğinizde ceviz, kayısı, kiraz, hurma ve narinciye gibi ağaçları göreceksiniz. Ahududu, incir, erik gibi her türlü yabani meyveyi nehir kıyısında bulabilirsiniz. Dağ yamacına çıkarsanız yabani fıstık, dağ bademi gibi ağaçları görürsünüz. Bölgeyi gezmek için en iyi mevsim ilkbahardır. İlkbaharda Delphard'ı çimen, kekik ve diğer otların kokusu sarar. Tüm manzaralar her izleyicinin görmekten keyif aldığı bir tablo gibidir. Dağların ve kayaların şekli kendinizi Hindistan'da veya Afrika'da zannedeceğiniz gibidir. Bu yüzden Kerman'ın bu bölgesine İran'ın küçük Hindistan'ı deniliyor. Birçok sürprizi olan küçük bir ülke. Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, zaferin ardından tesbih etmenin zarureti hakkında uyarıda bulunarak, herkesin dikkatini zaferin her zaman Allah tarafından olduğunu bilmesi ve ona atfedilmesi gerektiğini çekiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaferle karşılaşınca Kur'an bize ders veriyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların bölük bölük Allah dinine girdiğini gördüğün an hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Şüphe yok ki o bütün tövbeleri kabul eder. Mutlu ol demiyor. Mesela meydanın ortasına git ve slogan at. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et diyor. git tesbih et diyor. Bu seninle ilgili değil, Allah ile ilgilidir. Tövbe et. Bu hareket sırasında senin bir gafletin olabilir. Allahu Teala'dan mağfiret dile. Olumlu olaylara karşı böyle davranmalı. Gurura kapılmamak ve Allah'tan bilmek ki, fırlattığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Nefisle gururlanmak ve insanın Allah'a karşı gurura kapılması doğru değil. Sen ise doğruların rahmetine bakarak aldanmayacağı, Sahife-i Seccadiye duasında da gelmiştir ki, doğrular da gururlanmamalılar ve sana artık bizim Allah ile durumumuz belli dememeliler. Hayır, Allahu Teala doğrulardan da çekinmez. Eğer bir hata yaparlarsa darbeyi yiyecekler. Yapılan iş, yapılan iyi işi kendimizden bilmeyelim, Allah'tan bilelim. Durumun gerçeği de budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Oh,